أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu son günlerde giderek yükselen İslam karşıtı söylemler. Dersimize başlık olarak da dünyanın değişmeyecek gündemi şeklinde şey yaptık. Aslında değişmez gündemidir. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan itibaren İslam ve onun dışı olmak üzere iki ayrı din anlayışı var. Ama son zamanlarda İslam'ın dışındaki dinlere artık hiç kimse itibar etmiyor. İslam'da da bir takım tarifler yapılmış. Onlar da İslam ülkelerinde çok ciddi anlamda tenkit edilmeye başlandı. Gerek İslam ülkelerinde gerek yurt dışında Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an-ı Kerim'e ciddi bir yönelme var. Dolayısıyla bundan sonra dünyanın değişmez gündemi İslam'dır. Biz Müslümanlara düşen görev İslam'ı insanlara Allah'ın emrettiği şekilde götürmektir. Nasıl oluyor? İşte Allahü Teala Mekke'de inen Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi olan Nahl suresinde şöyle diyor. Diyor ki 125. ayetinde Ud'u ila sebili rabbik bil hikme. Rabbinin yoluna hikmet ile çağır. El hikme, tabi burada ayrıntıya girmeye lüzum yok. Arzu edenler bizim sitelerde tüm ayrıntılarını bulurlar. Kur'an'dan üretilen doğru çözümler. Yani siz insanlara gittiğiniz zaman problemlerini çözecek şekilde gidin. Kur'an'ın kendisi zaten problem çözer. Bir de başka problemlerini çözecek şekilde gidin. Çözümü İslam'da görsünler, Kur'an'da görsünler. Vel mev'izatil hasene ve güzel böyle gönül açıcı, iç açıcı güzel sözler de söyleyin. Ufuk açıcı sözler de söyleyin. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla da en güzel yöntemle mücadele et. Yani mücadeleyi bırak değil ama yöntemin en güzel olsun. Hakaret etme, doğruları anlatmaktan da geri durma. İnne rabbeke huve alemen bimen dalle an sebilih. Kimin yolundan çıktığını senin Rabbin daha iyi bilir. Yani Allah'ın yolundan kimlerin çıktığını senin Rabbin daha iyi bilir. Ve huve alemen bil muhtedin. O yola gelmiş olanları da çok iyi bilir. Şimdi yani bir giriş olsun diye söyleyeceğim. Ben İstanbul Müftülüğü'nde Şeriyetçileri arşivini yönetirken, yani Osmanlı mahkeme arşivini, çok sayıda Amerikalı gelirdi. Avrupa'dan gelenler olurdu, değişik ülkelerden. Avrupa'dan, Kaliforniya'dan bir hanımefendi gelmişti. Kaliforniya Üniversitesi'ne profesör. Bir yıl kadar kaldı. Orada ilk görüşmelerimizde bir şey söylemişti. Kaliforniya'nın merkezinde büyük bir kilisemiz var. O kilise kapandı. Keşke Müslümanlar satın alsa da orayı cami yapsalar dedi. Allah Allah. Ben de tabii hanımefendinin o sözüne şaşırdım. Gerçi tavırları daha sonra baktım böyle İslam'a çok yakın. Hatta sürekli Kur'an okuduğunu da söyledi bana. Daha sonra. Ama o ilk görüşmelerimizde söyledi bunu. Ve şaşırdım. Dedim niye kapandı? Giden yok ki dedi. Nasıl yani dedim. Bizim dedi kiliseler sizin camiler gibi değil. Bizdeki papazlar çok para isterler. Kiliseye gidenler de onlar için yeterli desteği veremedikleri için kapandı. Peki dedim. Ha, bir de şunu söylemişti. Orası Kaliforniya'nın önde gelen ailelerinin vaftiz olduğu kilise. Ben de orada vaftiz olmuşum dedi. Peki sen gitmiyor musun dedim kiliseye. Bir sertlendi, böyle bir değişti. Böyle yaptı. Gider miyim? Yok efendim, Allah üçmüş. İsa Tanrı'ymış. Yok efendim, kutsal ruh da Tanrı'ymış. Ben öyle saçmalıkları dinlemem dedi. Ben iyice şaşırdım. Çünkü ilk defa öyle birisiyle karşılaşmışım. Yanlış hatırlamıyorsam 80'li yıllarda. Tabii tarihin tam hatırlamam mümkün değil. Dedim ki, yani peki sen nasıl inanıyorsun dedim. Dedi ki, Allah birdir. İsa Allah'ın elçisidir. Kutsal Ruh da İsa'ya vahiy getiren melektir. Tam Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ve iyice şaşırdım. Ya dedim, bu şekilde inanan kiliseler var mı? Tabii dedi. Unitarian kiliseleri var dedi. Aa. Ondan sonra tabii çok uzun şeyler oldu ama hatıranın bu kısmı çok önemli. Ve şeyde de 2009'da da Katolik Kilisesi'ne gitmiştik. Orada Katolik Kilisesi'nin başbakanıyla 3 saatlik bir görüşmemiz olmuştu. Orada tabii o görüşmede işte siz Kur'an'a uyarsanız sizinle diyalog olmaz diye başladı. Biz de Kur'an'a uymazsak diyalogda bulunamazsınız dedik. En sonunda şöyle dedi. Tabii canım dedi. Sizinle diyalog yapmayıp kiminle yapacağız? Bu cümle çok önemli. Siz dedi, Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz dedi. İslam 2009'da Avrupa'da ikinci büyük din haline geldi dedi. Oradan 3 ay kadar sonra Avusturya'ya gittim. Viyana'da öyle bir yoğun gündemle karşılaştım ki benim fazla vaktim yoktu. Ancak bir gün kalabilirim demiştim ben çağıranlara. Bir günde yani 20'nin üzerinde toplantı yapıldı, ayarlamışlar. Ama ben 26 gibi hatırlıyorum ama yani 20'nin üzerinde. Rakamda hata olabilir. Akşam üzeri Türklerle görüştüm ama onun dışında tabii Türklerle de çok görüştüm. Ama yerli kuruluşlarla da, Araplarla da, değişik İslam cemaatleriyle hepsiyle de görüştüm. Orada o zaman bana söyledikleri bir şey vardı. Dediler ki son yapılan kamu oyu yoklamalarında İslam'ın birinci sıraya çıktığı tespit edildi. Bakın ikinci sıraya diyen Katolik Kilisesi'nin başbakanı Jean-Louis Pierre Turan'dı. Ondan sonra işte Viyana'da aynı sene İslam birinci sıraya çıktı dedi. Şimdi biz bunları tabii yer yer görüyoruz. Bir de bu arada mesela sizin tercümanlığını yaptığınız bir Unitarian Kilisesi ile görüşmemiz oldu burada. Amerika'dan.
Boston'da.
Evet. Evet. Boston, biz onlar Boston diyor, biz Boston diyoruz. Orada pazar günüydü. Onlar pazar ayini yapıyorlar. Türkiye ile saat farkından dolayı tabii şey yapıyordu. Biz öğleden sonra konuşuyorduk.
Akşam
üzeriydi şey yaptık. Akşam üzeriydi evet. Şimdi orada yaptığımız görüşmeyi isterseniz bir kısa, siz tercümeyi siz yaptınız. Kısaca bir özetleyebilir misiniz onu?
Tabii ilk önce arkalarında geniş bir cemaati vardı. Yani o an toplantıya dahil olan pek çok kişi vardı. Ve hepsinin ellerinde Kur'an-ı Kerim vardı.
En önemlisi o.
En çok dikkatimizi çeken o olmuştu. Hatta o kadar incelenmiş, o kadar çalışılmıştı ki Kur'an-ı Kerimlerin yıprandığı uzaktan belli. Aralarında renkli post-itlerle çalışılmış, işaretlenmiş yerler vardı. Oralardan bize ilk önce genel olarak toplantının yöneticisi olan peder, yani rahip diyelim, oradaki kişi bize Hristiyanlıkla alakalı, İslam'la alakalı, daha doğrusu Kur'an'a göre Hristiyanlıkla alakalı şeyler sormuştu. İsa Aleyhisselam'ın yeri nedir gibi. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de bütün aslında herkesin aklında soru olan, Müslümanların bile aklında yer etmiş olan bazı mevzuları sormuşlardı. Bu işte kadınlarla alakalı mevzular olsun, kölelikle alakalı mevzular olsun veyahut işte kafirlerin öldürülmesi, müşriklerin öldürülmesiyle alakalı mevzular olsun, dinden dönenin öldürülmesiyle ilgili konular, bu gibi neredeyse bütün dünyada İslam'la alakalı yanlış bilinen pek çok konu hakkında sorular sordular ve aldıkları her cevapta gayet mutmain, böyle mutlulukları gözlerinden okunan, içleri rahatlamış bir şekilde dinlemişlerdi ve sevinmişlerdi. Toplantının geneli bu şekilde geçti. Fakat hepsinin, yani Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okudukları, üzerinde çalıştıkları çok net belli oluyordu. Keşke bizim ülkemizdeki insanlar da, yani hatta diğer ülkelerde de bütün Müslümanlar Kur'an üzerinde bu kadar çalışsalar, kafalarında sorular oluşsa, araştırsalar da öğrenseler diye düşünmüştüm.
Hatırlarsanız konuşmanın sonunda onların papazları bir şey söylemişti. Biz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu asla kabul etmiyoruz demişti, değil mi?
Evet, zaten Üniteryanlık da bu. Yani Allah'ın bir olduğuna kesinlikle iman ediyorlar. İsa'nın da Allah'ın elçisi olduğuna iman ediyorlar. Orada en sonda sordukları bir şey de şuydu. Yani biz bu şekilde iman edersek bu yeterli mi diye aslında sormuşlardı. Yani Muhammed'in de, Hazreti Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorlar. Bunu da söylemişlerdi içlerinde. Fakat bu şekilde, hani Hristiyan olarak kendilerini tanımlayıp,
hayat tarzımızı
tek
değiştirmesek,
tanrılı, evet, hayat tarzlarını değiştirmeden tek tanrılı Hristiyan olarak yaşamaya devam edersek bu yeterli mi gibi bir düşünce vardı kafalarında. Bunu da sormuşlardı. Tabii orada Kur'an-ı Kerim'in İncil'i tasdik ettiği, fakat en son İslam'ın tamamlanmış halinin bu olduğu ve buna uyulması gerektiği şeklinde yanıt verip tamamlamıştık diye hatırlıyorum.
Zaten kendi kitaplarında da bu aynen yazılı yani. Onlar da çok iyi biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları lazım. Yine şeyde 1976 İstanbul Müftülüğü'nde müftü yardımcısı olarak görev aldım. Her sene İstanbul Müftülüğü'ne papaz heyetleri geliyorlarmış. İşte görüşmeler oluyormuş falan. Bana dediler ki bu sene bu heyetleri sen karşıla, sen ilgilen. Karşıladık, ilgilendik falan. Ben onlara dedim ki siz Muhammed Aleyhisselam konusunda ne diyorsunuz dedim. Allah'ın peygamberidir dediler. İyi tamam o zaman. Arada bir fark kalmadı öyleyse dedim. Ama o size gönderilmiş peygamberdir dediler. Peki o zaman nasıl oluyor ki dedim. Biz İsa'ya ve Musa'ya inanmadığımız zaman kafir oluyoruz da siz Muhammed'e inanmadığınız zaman kafir olmuyorsunuz. Ondan sonra bir daha da gelmediler. Şimdi ve bir başka şey, mesela bu 2009'dan çok önce, yani bu Vatikan'a gitmeden çok önce Almanlar tarafından davet edilmiştim. Şeyde ilk gidişimizde Tübingen Üniversitesi'nde gazetelerde ilanlar vermişler. Yani işte bizim gideceğimize dair, bir de işte fetva kurulu başkanı falan diye de şey yapmışlar. Yani önemsemişler. Neyse. Orada gittik. Tübingen Üniversitesi'nde hep böyle üniversiteden gelen hocalar, şeyler. Eskiden Avrupa'ya giden arkadaşlara, ki biraz sonra onu şey yapacağız, en çok sordukları, az önce sizin söylediğiniz, işte müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, işte kadınların dövülmesi, işte şu bu falan filan. Ben tabii Kur'an-ı Kerim'i açtım. Aynen az önce söylediğiniz gibi oradaki o üniversitede gelen kişilerin çoğunun elinde Kur'an vardı. Ve Almanca meali vardı. Bana her sordukları sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'den verdi. Ama 3 saatten fazla sürdü toplantı. Çünkü soru sormak için gelmişler. Baştan kısa bir şey. Ondan sonra Avrupa'da yani 25 civarında seminerimiz oldu, bilmiyorum. Şimdi Kur'an'ı anlattığınız zaman en küçük itirazla karşılaşmıyorsunuz. Aynı şekilde Rusya'da çok sayıda toplantılarımız oldu. En küçük itiraz yok. Ama geleneksel İslam'ı anlattığınız zaman kimse kabul etmiyor. Ve en çok şey yapılanlar o. Şimdi son günlerde, yani bu arada izleyicilerimize söyleyeyim, Zeynep Hanım bizim İngilizce sitemizin yöneticisi. Allah razı olsun, o sitede çok ciddi çalışmalar yapıyor ve İslam'ın doğru anlaşılması konusunda çok ciddi çalışmaları var. Nişan Bey de bizim Fransızca sitemizin yöneticisi. Kendisi aynı zamanda Suriyelidir, Arap'tır ama artık Türkçeyi epeyce öğrendi. Daha önceki toplantılarda Arapça konuşuyordun, Türkçeye tercüme ediyorduk. Şimdi gerek yok, sen kendin şey yaparsın. İşte,
Türkçe kitap bile yazdı artık.
Ha, Türkçe kitap bile yazdı, doğru. Şimdi biliyorsunuz gündem Macron'la meşgul şu anda. Yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la meşhur. Macron'un biz tabii medyadan bir takım şeylerini duyuyoruz ama sen Fransız medyasını ve Macron'un bizzat ağzından çıkan şeyleri inceledin. Orada neler söylüyor? Onu bize bir şey anlatabilir misin?
Evet hocam, teşekkürler. Son günlerde biliyorsunuz Fransa'da Müslümanlarla ilgili bazı söylemler var. İstersen Cumhurbaşkanı'ndan çıkıyor, istersen İş Dışişleri Bakanı'ndan da çıkıyor. Müslümanlara karşı bir takım baskıcı söylemler bunlar. Ben Macron'un söylediği şeylere birkaç aydan beri dikkatle takip ediyorum. Özellikle İslam'a ve Müslümanlara karşı her konuşmasında bir iftira veya bir haksızlık veya bir yanlış bilgi veriyor. Ve her şeyden önce bu konuşmaları Fransa'nın anayasasına bile aykırıdır. Yani ondan böyle söylemler çıkmaması gerekir. Mesela Fransa'nın anayasanın ilk...
Müslümanlarla ilgili herhalde bir kanun çıkarma şeyi var değil mi?
O teklifi var. Bundan biraz sonra bahsedeceğim.
Tamam, yani o teklif tamam, istersen Müslümanlar anayasalarını
evet,
şey yap.
Fransa'nın anayasanın ilk maddesinde şöyle bir şey var. Fransa bölünmez, laik, demokratik, sosyal bir cumhuriyettir. Köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti eder.
Tamam.
Her inanca saygılıdır.
Tamam. Her inanca saygılı, din ayrımı yapmayacak ve ne yapacak vatandaşlarında?
İstedikleri inanca göre yaşayabilirler.
Yaşayabilecekler. Yani herhangi bir dini baskı söz konusu değil.
Olmaması lazım ama.
Yani anayasanın maddesi öyle.
Evet. Şimdi evet. Macron'un konuşmalarında belli ki Müslümanlara karşı net bir şekilde baskıcı söylemler var. Bu dediğim gibi kendi cumhuriyetinin anayasasına göre aykırıdır. Her şeyden önce bunu belirlemek istedim yani.
Tamam.
Şimdi Macron İslam ve Müslümanla ilgili neler söylüyor son aylarda özellikle? Bu ayın başında şöyle bir cümle kurdu Macron. Diyor, İslam bugün bütün dünyada kriz yaşayan bir dindir. Tabii ki bu Macron'un söylediği şey Müslümanlarla ilgili olsaydı, deseydi Müslümanlar bugün yeryüzünde kriz yaşıyorlar deseydi belki bunu anlayabiliriz. Ama bir Allah'ın dini için böyle bir söylem söylemesi tamamen hadsizliktir yani. Yani Allah'ın dini İslam'dır, hiçbir zaman kriz yaşamaz. Ama o dine mensup olanlar tabii ki kriz yaşayabilirler, yanlış davranabilirler, o dine aykırı şeyler yapabilirler. Biz o İslam din olarak da Müslümanlar arasındaki ayrımı iyi bilmemiz gerekir her şeyden önce. Macron maalesef bu ayrım yapamıyor sürekli. Müslümanların yanlışlarını, bazı Müslümanların yanlışlarını İslam'a
Ama Macron bu konuda uzman birisi değil ki yani, bilemez de yani. Bu
ama
bu
bir konuda. Cumhurbaşkanı olarak hocam konuştuğu şeylere dikkat etmek zorunda. Çünkü tamam. Bir cumhurbaşkanı durum.
Neyse. Bundan sonra test eder bizim bu konuşmadan sonra.
Evet. Yani siz de her zaman zaten Müslümanların davranışlarıyla İslam arasında bariz bir fark olduğunu anlatıyorsunuz.
Tabii tabii.
İkinci husus bu nebilere, Allah'ın peygamberlerine hakaret içeren karikatürler çiziliyor Fransa'da özellikle son yıllarda. Bir cumhurbaşkanı Macron gibi çıkıyor diyor. Biz bunu destekleyeceğiz. Bu devam edecek.
Bu da anayasalarının birinci maddesine ters.
Ters.
Yani kendi kendileriyle çelişiyor.
Hem de devletin eliyle son günlerde yapılıyor. Evet. Devletin resmi dairelerin duvarları üzerine o resimler konuluyor. Bu her şeyden önce dediğiniz gibi anayasaya göre yanlıştır. Yapmaması gereken bir şey.
Peki şöyle bir cümle kursak yani üçümüz birlikte. Ona ne dersiniz? Şimdi yeni dünya yani bu Batı medeniyeti dediğimiz medeniyeti oluşturan aslında Fransız ihtilalidir. Yani oradan başladı. Dolayısıyla artık bitiş de oradan başladı gözüküyor yani. Bu da işin tabiatı. Yani oradan yani bir şey yükselir, yükselirsiniz. Artık en üst noktaya çıktığınız an attığınız her adımda aşağı inersiniz. Dolayısıyla artık çöküş de oradan başladı. Yani Batı medeniyetinin çöküşü zaten çoktan vardı da ilan edilmesi diyelim.
Evet. Özellikle evet. Hocam Fransa gibi
ne dersiniz?
Evet. Fransa gibi bir ülkede son zamanda ciddi ekonomi ve sosyal sıkıntılar var. Halk zaten hükümete karşı gösteri yapıyor. Bu bir hareket başladı 2 yıl önce. Hala devam ediyor. Sanki bu Macron'un söylediği şeyler halka karşı bir yeni düşman yaratma bir gayreti var.
Bir hedef oluşturmak.
Evet. O sıkıntılardan bahsetmesinler, yeni düşmandan, İslam'dan, Müslümanlardan bahsetsinler diye bana geliyor.
Evet.
Ve bir de Macron'un konuşmalarında sürekli Fransız İslam'dan bahsediyor. Biz kendimize ait bir İslam oluşturmak zorundayız.
Bu da anayasalarına tamamen ters.
Evet. Bu sürekli kullandığı kelime Fransız İslam. Halbuki öyle bir şey asla kabul edilmez. İslam Allah'ın dinidir. Fransız İslam veya Arap İslam veya Türk İslam diye bir şey olamaz. İslam İslam'dır. Olduğu gibi kabul edersin ve etmezsin. Sen bir cumhurbaşkanı olarak zaten bu konuda bu şekilde konuşma hakkın yok anayasaya göre. Bir başka husus da var hocam. Fransa'da bazen ferdi olaylar oluyor. Cinayetler işleniyor. Bazı Müslümanlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar. Hemen ardından sonra Fransa'daki yetkililer çıkıp o yanlışları İslam'a nispet ettirmeye çalışıyorlar. Yani bu insan, bu yanlış yapan kişi Müslüman olduğu için bu yanlış yaptı.
Yani dinin emri gibi.
Dinin emri maalesef, gibi evet. Gösteriyorlar. Ve bu net bir şekilde haksızlıktır.
Tabii
yani.
Tabii doğru.
Yani İslam dini hiç kimseye haksızlık yapılmasına izin vermiyor. Hele öldürmek gibi konusunda asla böyle bir şey söz konusu olamaz İslam'da. Tabii ki o da bir başka konuda dediğim gibi biraz önce Fransız İslam'dan bahsediyor. Fransa'daki İslam dışarıdaki güçlerin kontrolünden çıkarmak zorundayız diyor. Yani kendimize ait bir İslam oluşturalım. Dışarıdaki, mesela dışarıdaki en çok korktukları ülke bu konuda Türkiye. Mesela oradaki mescidlerin çoğu Türkiye veya Türkler tarafından yönetiliyor. Bu onları çok rahatsız ediyor.
İstersen burada bir şey daha söyleyeyim. Sen şimdi Fransızcayı çok iyi bilen bir kişisin. Bir Fransız açısından Türk kelimesinin manası nedir? Bir ırk mıdır?
Müslümandır.
Yani... Müslüman demektir. Yani biz ben İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Birkaç kişi gelmiş. Biz Türk olmak istiyoruz diye. Bizim müftü yardımcı arkadaşımıza sonra o beni çağırdı. Ya gel şunlarla konuş. Ben buna diyorum Türk olmak istiyorsanız işte Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bizim içişlerine müracaat edeceksiniz falan. Ya dedim bu. Bunlarla konuştum. Şeyde Jövzet Kotik diyor. Ne demek o?
Ya, Türk olmak istiyor.
Yani Müslüman olmak istiyorum diyor. Onu anlattım. Siz Müslüman olmak istiyorsunuz değil mi falan. Ha, tamam dediler. Şimdi aslında sadece şey için değil yani Fransa için değil yani İngiltere için de aynı kelime kullanmıyorum. Kullanıyorlar mı? Türk de şeyi
kullanmıyorlar.
Ama ben Fransa'da ben Türk olmak istiyorum diyen Müslüman olmak istiyorum diyor. Şimdi aslında bunların yeni bir İslam oluşturalım şeyleri kendileri açısından çok büyük bir sıkıntıdır yani. Çok büyük bir sıkıntıdır. Niye? Aslında hadi uğraşsınlar bakalım. Yeni bir İslam ortaya koymak için mecburen Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Bu defa onu araştıranların çoğusu Müslüman olacak. Yani.
Aslında dış güçlerin baskısından kurtarmak zorundayız diyor ya. Belki de dış güçlerin herhangi bir etkisi kalmasın. Biz kendimiz baskı altına alalım. Ne istersek onu yaptıralım. İşte adı da Fransız İslam olsun. Gibi bir şey düşünüyor yani arka
bu Macron göreve geldiği zaman ona bir mektup yazmış mıydık?
Yazmadık hocam.
Yazmadık mı? Ha, bir İslam'la ilgili bir mektup yazacaktık. Yazmadık. Ha, ben tam şey yapamıyorum. Şimdi yani onlar bu yola giriyorlarsa girsinler. Çok güzel olur. Yani çok iyi olur. Mesela şeyde 1976'da İstanbul'a geldiğim zaman Fransız konsolosluğu var. Taksim'de hala orada olabilir yeri. Orada ben Fransızca kursuna gitmiştim. Kurs veriyor diye. Yani en üst seviyede Fransızca kursu. Derslerde işte bir şeyler tartıştırıyor. Natali diye bir hoca vardı. Ben hep İslam'ı anlatıyorum. Bir gün dedi ki ya burası İslam dini sınıfına döndü dedi. İstersen anlatma. Yok yok anlat dedi. Meğer o benden duyduklarını gidip öğretmenler odasında anlatıyormuş aynı. Sonra Jean Serge diye birisi ya seninle görüşmek istiyor dedi. O da oranın önemli hocalarındandı. Nedir? Ya dedi işte Natalie geliyor hep seninle görüşüyor. Şu İslam bir de bana anlat dedi. Bir an anlattım. Ya ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Olsan ol. Yok ben resmen olayım dedi. Dedim, tamam gel İstanbul Müftülüğü'ne resmen şey yaptık. İsmini ne koyduk şimdi hatırlamıyorum. Epeyce görüştük şey yaptık. Bir gün bana yani sonuna doğru şunu dedi. Yahu İslam'ın böyle bir din olduğunu bilse bütün Fransızlar Müslüman olur dedi. Yani bunlar inşallah bunu yaparlar. Doğru İslam'ı bulurlar. Evet. Çalışsınlar. Biz de hocam, sen de elinden geldiği kadar
evet, ya ben şey bu vakıfta 7 yıldan beri Fransızca siteyi yönetiyorum. Bugüne kadar herhangi bir Fransızdan tabii ki siteye girenler bizim makalelerimizi okuyanlardan herhangi bir itiraz gelmedi. Tam tersi sürekli yazdığımız veya yaptığımız çalışmalara saygı duyuyorlar. Çünkü Kur'an'dan kaynaklı çalışmalar bunlar. Bu da gösteriyor ki her insanın içinde böyle bir fıtrat var yani. Biz onlara doğru bilgi verdiğimiz zaman kabul ederler. Etmezseler o onların işidir.
Zaten itiraz edemiyor da anlıyor doğruyu ama bir hatıra vardı onu bir anlatsana. Hani bir Fransız Müslüman olmuştu erkek. Orada Müslümanlarla karşılaşıyor. Evli. İşte senin eşinle beraber, eşinle Müslüman oldun. Bunu bir anlatsana.
Evet hocam. Bir gün bana bir soru geldi. Ben bir Fransız bir vatandaş bana diyor ben Müslüman oldum. bana namaz kılmayı öğretebilir misin? Ben de merak ettim, dedim nasıl Müslüman oldu, niçin bu dine girdi? Sordum ona birkaç soru. Namaz kılmayı da öğrettim ona. Birkaç gün sonra bana yeni soru gönderdi, diyor bugün yaşadığı şehirde bir Müslüman kadınla karşılaştı ve o kadın ona dedi ki sen Müslüman oldun, halbuki senin eşin Müslüman değil, onunla yaşamak yasaktır, haramdır, caiz değildir, ne yapmam gerekir dedi bana. Tabii ki ben çok üzüldüm, çünkü daha adam geçen hafta İslam'a girdi, şimdi hayatı, ailesini yıkmak istiyorlar İslam adına. Dedim ki ona öyle bir şey yok dinde. Kur'an asla böyle bir şeyi emretmiyor. Sen hayatını devam edebilirsin. Ona bu konudaki yazdığımız vakfın çalışmasını gönderdim ona. Okudu ve gayet de memnun kaldı. Burada yanlış bilgiden dolayı bir insan neredeyse dinden çıkacaktı yani. Bir Müslümanın yanlışından dolayı yani.
Yani bugün bu İslam aleminde de böyle. Yani işte mesela bize öğretlendiğinde karı kocadan birisi kafir olursa o aile o anda biter. Hatta kadın kafir olursa erkek onu evde cari olarak tutar diye kitaplarda var. Sanki ki cariyelik İslam'da varmış gibi. Şeyde bu namaz vakitleriyle ilgili araştırma yaparken Norveç'te Tromsø'ya gitmiştik. Tromsø'da o Tromsø'lu Müslümanlar, yani sonradan Müslüman olmuş olanlar o kadar güzel bir ev sahipliği yaptılar ki, o kadar çok ilgilendiler ki bizimle. Ve daha çok hanım, erkek de vardı ama hanım çoktu. Şimdi onlara sordum, profesör şey affedersiniz, asıl probleminizin hangi problemi yaşıyorsunuz burada dedim. Dediler en büyük problemimiz birisi Müslüman olduğu zaman ailesini bozmak zorunda. Kadın Müslüman oluyor, kocasından ayrılmak zorunda. Koca Müslüman oluyor kadını. Ben de onlara bunları anlattım ve Kur'an-ı Kerim açtım, okudum. Çünkü bunun en önemli tarafı şu. Şimdi bu Kur'an'ın Müslümanların ortak kitabı olduğu konusunda dünyada hiç kimsenin şüphesi yok. İnanır inanmaz, o ayrı bir konu. Şimdi buradan okuduğunuz zaman o da bakıyor, aa gerçekten ya, bu böyleyse tamam, hemen anında kabul ediyor. İşte şeylerde, Avrupa'daki her toplantıda Kur'an'la şey yaptığımızın kimseden, yani ben ne az önce de söyledim, ne Avrupa'da ne şeyde Rusya'da, Amerika'ya fazla gitmedim, çok az gittim ama Amerika'da da en küçük bir itirazla karşılaşmadım. Az önce siz anlattınız, o Unitarian kilisenin en küçük bir itiraz olmadı konuşmalara. Son derece canı gönülden ve 3 saat kadar sürdü değil mi? Evet. Bu arada bizim sitede olması lazım. Arzu eden belki yayınlanmıştı zannederim.
Şeyde var. Türkçe sitemizde var.
Ha, Türkçe sitemizde.
Çünkü şey, Türkçe dublaj yapılmış bir kısmında, İngilizcesi başından sonuna yok. O yüzden Türkçe sitemizde duruyor.
Tamam.
Boston Unitarian Kilisesi diye aratılırsa muhtemelen çıkacaktır.
İnşallah. Yani bu dediğim problem çok ciddi bir problem. Bu insanlara sen Müslüman olma diyor. Ya Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam'ın karısı Müslüman değil. Lut Aleyhisselam'ın karısı Müslüman değil. Resulullah'ın kızı Zeynep'in kocası Müslüman değildi.
Firavun'un eşi de Müslümandı. Firavun'un eşi de
Müslümandı. Resulullah Müslüman olan bir tek aileyi bozmadı. Ama maalesef bugün mezhepler işte, dolayısıyla aslında karşı çıkışlar genellikle bu anlayışları oluyor. Evet, devam et.
Hocam benim söylediklerim bu kadar. Yani Müslümanlar arasındaki bu cehalet olmasaydı, bazı Müslümanlar tarafından o kadar yanlış yapılmasaydı, İslamofobi diye bir şey büyük ihtimal olmayacaktı. Bu kadar Müslümanlara karşı, İslam'a karşı nefret dolu söylemler olmayacaktı. Ama her zaman döndüğümüz noktaya geliyoruz. Müslümanlar arasındaki Kur'an'dan uzak, Müslümanlar Kur'an'dan uzak olduklarından dolayı Müslümanlar bugün dünyada örnek olamadılar. Olamadığımız için
birbirlerini yiyorlar.
Evet. Yani maalesef kötü örnek gibi olduk. Bu nedenle bugün Macron'dan veya herhangi başka yetkiliden İslam'a ve Müslümanlara karşı böyle söylemler çıkabiliyor.
Yani bu şey, işte bundan önceki derste de söylemiştik. Aslında Macron gibi ya da diğer işte Avrupa'dan ileri gelen siyasetçiler gibi ya da başka kişilerin açıkça İslam'a karşı çıkmaları çok faydalı oluyor. Ama yine de tekrarlayayım, bundan önceki derste söylemiştik. İşte bu 11 Eylül olayları olduğu zaman ben Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyordum o zaman. Cuma vaazları yapıyordum. Orada bunu konu ettim ve dedim ki göreceksiniz, bundan sonra Amerika'da İslam hızla yükselecek ve gündeme gelecek, çok iyi olacak falan. Allah rahmet eylesin, Ömer Germiligil vardı bizim vakfımıza sürekli gelen, bu da uzun sürede yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan bir arkadaşımız vardı. O Türkiye'den işini Amerika'ya nakletmişti. Amerika'da bir iş yeri açmıştı, orada çalışıyordu. O gün de meğer o Amerika'dan gelmiş, benimle görüşmek için gelmiş. İşte bir namaz burada kılayım, namazdan sonra görüşürüz demiş. Bana dedi ki ya hocam ya böyle öyle diyorsun ama kesinlikle durum öyle değil. Ben Amerika'da yaşayan bir kişiyim yani. Onları yakından biliyorum falan. Neyse sonra gitti tekrar Amerika'ya. 3 ay sonra tekrar geldi. Dedi yahu dediğin o kadar doğru çıktı ki dedi. Ne oldu dedim. Ben dedi bir arkadaşıma bir İngilizce Kur'an meali vermek istemiştim. Aradım aradım hiçbir yerde bulamadım. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki o 11 Eylül olaylarından sonra her markette ayrı bir bölüm var İslami eserlerle ilgili. Şimdi git istediğin marketten al. Dolayısıyla bu tür şeyler şer gibi gözüküyor ama aslında hayra vesile oluyor. Burada asıl konu şu, bizim doğru İslam'ı anlatmamız. Herhalde o konuda sizin tecrübelerinizden ya da işte gördüğünüz şeylerden istifadeyle bir şeyler etmemiz lazım. Evet, buyurun.
İnşallah hocam. Şimdi benim de elime yakın zamanda bir video geldi. Twitter'da paylaşılmış. Aslında bu videoyu çeken kişi bir başka programcının, YouTube kanalında program yapan bir kişinin konuğu oluyor. Kendisi Türk asıllı ama Amerika'da yaşayan birisi. Eskiden bir tarikat mensubuymuş hatta. Yani Müslümanmış ve bir tarikat mensubuymuş. Fakat daha sonra ateist olmuş ve kendi ismini de, yani daha doğrusu lakabını da Mürtet Peygamber koymuş İngilizce olarak. Yaptığı bir videoda ilk önce kendi kanalında İslamiyet'le alakalı kötü hatıralarını anlatıyor. İşte bu tarikat içinde yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor. Özellikle kadınların İslam'da durumunun çok kötü olduğundan bahsediyor. Ondan sonra bu tarikat şeyhi de bazı suçlardan aslında suçlanmış, inanmamış başta ama doğru olduğunu sonra görmüş. Tarikatlardan çıkmış vesaire. En sonunda vardığı yer, Kur'an'da da kendine göre bazı çelişkiler bulmuş. Bir ateistle tartışmış, o da bazı çelişkiler bulduğunu söylemiş ve bunların çözümlerini bulamayınca, sorduğu hiç kimseden de yanıt alamayınca, ne diğer Müslümanlardan ne hocalardan yanıt alamayınca artık Kur'an-ı Kerim'in tamamen haşa saçma bir kitap olduğuna kanaat getirmiş ve çektiği videoda ilk önce Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor. Ondan sonra da Kur'an'ın sayfalarını alıp yırtmaya başlıyor. Ve her bir sayfayı yırtarken de tek tek, şimdi benim bu kağıt parçasını yırtmam şunları söylemekten daha mı kötü? İşte birisi İslam'ı terk etti diye onun öldürülmesi gerektiğini söylemekten. işte homoseksüellerin öldürülmesi İstersen gerektiğini tek söylemekten.
İlk söylediği İslam'dan çıkan öldürülür meselesi. Evet. Halbuki yani tamam, doğru. Bugün İslam aleminde herkesin İslam zannettiği şey de bütün mezhepler dinden dönen öldürülür derler. Bu konuda en küçük bir ihtilaf söz konusu değil ve bu konuda da bir hadise dayanırlar. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu öldürün diyor. Resulullah böyle demişmiş. Ve bu yani yalan söylemek zor olduğu için bu kelime de çok kötü. Dinini değiştiren, şimdi az önce söylediğin Fransız Müslüman oldu, dinini değiştirdi. Ne yapmak lazım buna göre?
Onu öldürmek lazım.
Dolayısıyla halbuki bakın Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayetinde ne diyor?
La ikrahe fiddin.
La ikrahe fiddin. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Şimdi Arap dilindeki oradaki la cinsin sıfatının hükmünü nefyeden. Yani o konuda herhangi bir şey olamaz demektir. Hiçbir baskı yok. Bir de inanç sadece kalple tasdiktir, değil mi? Kalbe baskı yapma şansı var mı?
Yok.
Peki dinden dönen öldürülürse, mesela yine Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki yaşamayı en çok sevenler Yahudilerdir. Keşke 1000 yıl yaşasak diye derler. Bakın bu Yahudiler Medine'de ne yapıyorlar? Ali İmran suresinde 72. ayette Allah-u Teala şey yapıyor. Ve kâle taifetun min ehli kitab âminu billezi unzil alellezine âmenu ve çennehâr ve kfuru âhirah. O ehli kitaptan bir grup ki onlar Medine'dekiler tamamen Yahudiler bunlar. Şöyle dedi, bu müminlere indirilene günün başında inanın ve kfuru ahirahu, sonunda da ona kafir olun. Yani inanmadığını söyleyin, dinden dönün. Leallehum yarcuun, belki vazgeçerler. Peki bakın bu Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit. Ve yine öbürü de şeye letecizen ahrasan nasi لَتَجِزَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ diye Bakara suresinde Allah-u Teala yani yaşamaya en fazla düşkün olan insanlar olarak bize tarif ediyor onu. Eğer bir öldürme olayı olsaydı bunu yapabilirler miydi? Organize bir hareket, dikkat ediyor musunuz? Bir organize dinden dönme hareketi ve aslında dinden döndürme hareketi. Ve bu bugün mesela işte Macron'un dediğine de benziyor. Yani işte biz bu Müslümanlara baskı yapalım, başka bir din olsun dendiği zaman kendi dinlerinden döndürelim harekettir, değil mi? Aynı değil mi?
Evet, aynı.
Hiç farkı yok. Peki şimdi eğer dinden dönen öldürülseydi böyle bir olay olabilir miydi? Yani bir Yahudi, böyle bir Yahudi papazı, bak burada ehli kitap diyor. Onların Yahudilerin hahamları bunu söylüyor. Gidin diyor kendi halkını, böyle yapın. Öyle herhangi bir şey olur mu? Allah-u Teala asla böyle bir şeye müsaade etmez, yani bu mümkün değil.
Yoksa toplum münafıklarla dolu olur hocam, böyle bir hüküm olsaydı. Evet.
Tabii toplum münafıklarla dolu olur. Çünkü insanın şeyini şey yapamazsınız ki. Zaten dinden dönen öldürülür fetvası şey ortaya çıktıktan sonra görüşü herkes münafıklık yapıyor. Bir başka şey de yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen mesela işte din farkının mirasa mani olduğunda da bir ittifak var bütün mezheplerde. Halbuki Allah-u Teala Ahzab suresinin 5. ayeti diye hatırlıyorum. Orada da açıkça söylüyor.
Ulul erham ba'duhum evla bi ba'd.
Evet, o ayet. Ve ulul erham ba'duhum
6. ayet.
6. ayet mi? Ahzab suresi 6. ayette. Yani diyor ki ulul erham, yani aynı rahimden, rahim akrabaları, yani soy akrabalarının biri diğerine müminlerden daha yakındır Allah'ın kitabında, miras açısından. Ama bu açık ayeti hiçbirisi görmez. Dolayısıyla işte ne yapıyor? Evet, ben şimdi aslında kafirliğimi ilan edeceğim ama ne yapayım? O zaman mirasçı olamam, babama mirasçı olamam.
Saklayayım daha iyi.
O şey yapayım daha. Dolayısıyla insanları münafıkı biraz zorlayan bir yapı. Tamam, evet. Sen devam edelim isterseniz teker teker.
Köleliğin yanlış bir tarafı olmadığını söylenmesinden daha mı kötü şimdi benim bu
Köleliğin.
kitabı yap? Evet. Kölelik
Onunla
cahiliye.
hangi ayeti gösteriyordu hatırlıyor musun?
Herhangi bir ayetten bahsetmiyor zaten. Genel olarak
Ha, kendi konuşuyor.
kendi
Ha.
konuşuyor yani.
Halbuki hepimiz de çok iyi biliyoruz ki Allahü Teala işte
Yani
ilk Medine'de ilk indirdi ya da Mekke'de Medine'de mi indiği konusunda mezhepler tefsirlerde değişik görüşler olan Muhammed suresinde ne diyor? Kur'an-ı Kerim 47. suresinde esirlerle ilgili
4.
diyor ki o kafirlerle şeyden önce iniyor o Bedir Savaşı'ndan önce iniyor. Kafirlerle diyor şeyde karşılaştığınız zaman ve izâ lakîtumul lezîne keferû fadarber rikâb. Evet bu 47. surenin 4. ayeti. Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun çünkü onlar sizi öldürmeye geliyorlar. Siz onlara buyurun beyefendi nereden öldüreceksiniz diyecek haliniz yok. Hatta izâ etkantumuhum onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman feşüddül vesak şeyi bağı sıkı tutun. Yani onları esir alın. Peki ondan sonra ne yapacağız ya Rabbi? İmmâ mennen ba'du ve imma fidâ. Bundan sonra ya onları karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Köleleştirme var mı?
Yok.
Kesinlikle. Ve Resulullah Bedir Savaşı esirlerinden, diğer bütün yaptığı savaşlarda Allah'ın esirlerinden hangisini, bir tane örneği var mı köleleştirdiğine dair?
Asla böyle bir şey yok.
Böyle bir şey asla yok. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in çok açık ayetlerinde cariyelerle nikahsız ilişkisi asla kabul edilmiyor. Onlar da normal bir hür kadınla evlenme gibi evlenirsen evlenirsin yoksa yok. Evet. Ama tabii maalesef şunu da söyleyelim. Gelenek bunun tam zıttına. Geleneğe göre birisinin yüzlerce cariyesi olabilir. İşte İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer Osmanlı padişahlarının cariyelerinin kaldığı yerdir. Yani o merkez kampüs. İşte orası Ağa Kapısı derler. İşte orada onların başındaki kişiyi hadım ederler. Orada bulunur falan. Yani bütün mezhepler bugün cariyeyi yatağa at demeyen bir tek mezhep yoktur. Yani yok. Ve yazdıkları %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. En küçük haklı tarafları yok. Var mı? En küçük haklı tarafları var mı?
Yok hocam, asla kabul edilmez. Yani Allah'ın dini tevhiddir. Tek bir ilaha davet ediyor. Nasıl köleyi kabul edecek yani?
Ya sadece Allah'a kölelik yaparsın, başkasına değil. Bir sana nasıl kölelik yapar? Dolayısıyla yani şimdi bu ama bakın bunların cevapları yok. Allah'a çok şükür sadece şu vakıfta var cevapları. Dünyanın başka yerinde mesela sen Suriye'de o kadar ömrünü geçirdin, üniversiteyi okudun. Bunlarla ilgili herhangi bir şey var mı?
Sadece Suriye'de değil hocam. İslam aleminde özgürlük olmadığı için Türkiye dışında böyle bir faaliyet yok yani. Yani
Ve faaliyet değil. Yani bu tür araştırmaları yapıp da sonuca ulaşanlar var mı?
işte böyle araştırmalar yapabilmek için özgür olmak lazım. Özgür olmadığın zaman yapamazsın.
Yok,
Yani
ben mesela Suriye'de yaptığımız toplantılarda da Araplarla da ben bunları çok net, açık ve rahat konuşmuşumdur. Hiç kimse
ya
bana
siz hocam, siz Türksünüz. Türksünüz ve
Arap
Suriyeli
olsaydınız
yani.
konuşamazsınız. Mesela Raşid Gannuci size ne dedi hocam? Siz iyi ki Türksünüz. Türk olmasaydınız bu kadar rahat konuşamazdınız.
Evet doğru. Doğru. Bu şeyin Tunus'un meşhur yani şu an en önde gelen siyasetçilerinden değil mi?
Evet.
Hayatta şu anda. Bir gün beni ziyarete geldi. İstanbul'daymış. Burada konuşuyoruz. Dedi ki Abdülaziz Bey sen dua et ki Türkiye'de yaşıyorsun. Eğer herhangi bir İslam ülkesinde yaşasaydın seni Allah rızası için çoktan öldürmüşlerdi.
Kesinlikle öyle.
Yani yapı bu. Evet, devam edelim.
Zaten onun arkasından da bu Kur'an'ı yırtan kişinin öldürülmesi gerektiğini söylemekten daha mı kötü diyor. Yani herhangi bir dini değere, kitaba ya da peygambere hakaret ederseniz onun da cezası öldürülmektir.
Tabii doğru. Geleneksel yapı da öyle. Yanlış değil yani.
Evet. Evet, aslında genel olarak bunları söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'e göre olduğunu zannettiği bazı yanlışları, aslında bunlar İslam'da olmaması, ya olmayan şeyler gerçekten, fakat tabii ki geleneksel dinin içine girmiş olan bu yanlışları tek tek sayarak, ondan sonra benim bu kitabı yırtmam bunların hiçbir tanesinden daha kötü değil diyor. Ve
Mesela ne gibi yanlışlar diyor kadınlarla ilgili?
mesela evet, kadınlardan bahsediyor mesela. Onların dövülmesinin izinli olması, onların dövülmesine izin vermesi, küçük yaşta
Mesela istersen şey
evlenmemesi.
yapalım. Bakın şimdi bu insanlar haksız değil aslında. Çünkü maalesef biliyorsunuz bizim bu konuda çalışmalarımız var. Kadınların kendine ait bir boşama hakları var. O boşama hakkı kadınların elinden alınmış. Kur'an-ı Kerim'in erkeğe verdiği boşama hakkı da tamamen Kur'an'a aykırı bir hale getirilmiş. Resulullah'ın uygulamalarına aykırı. Yani aile hukuku ile ilgili hükümler çok büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın uygulamalarının dışına çıkarılmış. İşte yakından tanıştığınız Eddire Hanım'ın Roma'da yaptığı çalışmalarla ortaya çıktı ki Roma hukukundan ve Yunan hukukundan alınarak İslam diye bütün mezheplere sokuşturulmuş şeyler var. Şimdi onların şeyleriyle işte kadınları dövün. Bakın şu anda elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Ve dünyada kim hangi meali açıp okursanız okuyun aynı şeyi bulacaksınız. Nerede burada ne diyor? Erkekler kadınların koruyup kollayıcılardır. Çünkü Allah insanların kimini kimden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta, ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Kime? Tamamında kocalarına itaatkardır. Halbuki iyi kadın, yani burada çok ders yaptık. Arzu edenler bizim siteden kadınların dövülmesiyle ilgili yazıyı okuyabilirler. Fazla vaktimiz kalmadığı için şey yapmak istiyorum ama itaatkar, Allah'a itaatkar. Çünkü aynı kelimede burada kanitat diyor. Kanitun kelimesi de Ahzab 35. ayetteydi. Bir bakar mısın? O da erkekler için. Vel kanitune vel kanitat. Yani o zaman eğer kanitat kocasına itaatse kanitun da karısına itaat olur ki böyle bir şey olamaz. İtaat sadece Allah'adır. Başkasına değil. 35. ayet değil mi? Ahzab suresi. Evet. Ondan sonra şimdi yani yapılan anlam kaydırmalar, tahrif denir buna. Bizimkiler derler Kur'an tahrif edilmemiş. Ya metin tahrif edilmez. Anlam tahrif edilir. Anlam kaydırması yapılır. Da bizde tahrif kelimesi de tahrif edildiği için bugün sözlüklerde metin değiştirmeye tahrif denir. Ondan sonra Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Ondan sonra şimdi parantez içerisinde evlilik hükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. O parantezi kaldıralım yani. Baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Baş kaldırmak ne oluyor? Düşmanlık gibi. İstersen sen de buradan bir Tevabün suresinin 14. ayetini bir aç. Karşılaştıralım. Baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Onları dövün. Baş kaldırdığını gördüğünüz kadınları dövün. Peki bakın yeryüzünün ilk karı kocası Adem ve Havva o şeyden çıkarken bulundukları bahçeden çıkarken Taha suresinde Allahü Teala o ikisine hitaben bir şey söylüyor. Diyor ki İhbita minha. İkiniz oradan aşağıya inin diyor. Ba'dukum li ba'din aduv diyor. Yani biriniz yerine düşman olacaksınız. Bu 123. Bak biriniz yerine düşman olacak diyor. Peki düşmanlık en ileri safa değil mi? Peki bundan sonra ne yapacak? Bak biriniz yerine. Senin karın sana değil. Adem Havva'ya, Havva Adem'e. Peki ondan sonra فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ نُهُدًا Benden size bir hüda gelirse, bir rehber yani kitap gelirse, demek ki daha henüz Adem Aleyhisselam nebi olmamış. فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim benim hüdamı, kitabımı uyarsa ne yoldan çıkar ne sıkıntıya girer. O zaman yani Adem uyarsa Adem, Havva uyarsa Havva. Peki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَنْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى Kim de benim kitabımdan şey yaparsa, yüz çevirirse ona da böyle bir dar bir geçimlik, yani sıkıntı ve onu kıyamet günde kör olarak haşrederiz. Peki bu birbirlerine düşmanlık oluyor da onlarla ilgili Allah-u Teala benim kitabıma uyarsa uymanın hükmünün de Allah-u Teala orada açıklıyor işte. Tevabin 14. Ne diyor orada?
Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır.
Bitti.
Onlardan sakının ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet eder.
Demek ki çaresi neymiş? Affetmek. Affetmek yani görmemek. Hoş yeni bir, görüp yeni bir sayfa açacaksın ve in ta'fu ve tasfahu. Ve tağfiru. Ve örteceksin. Yani kadın hiçbir zaman demeyecek ki kocasına sen falanca bu zaman böyle yapmıştın. Ya da koca demeyecek ki sen falanca zaman böyle. Hiç. Sanki sıfırdan başlıyormuş gibi görmeyeceksin. Sadece karı koca değil, çocuklar için de var. E peki Kur'an-ı Kerim'de böyle iki ayet, hatta üçüncü ayette şeyde Bakara suresinin 38. ayet aynı konuda Adem Havva ile ilgili. Peki bu varken burada Allah-u Teala der mi ki başkaldırmasından korktuğunuz kadınlar dövün. Halbuki burada kadın Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Allah açık ve net bir şekilde söylüyor. Nüşuz şey ayette hangi? Feyzakîle lekum nüşuzu fenşuzu. Nüşuz edin dendiği zaman nüşuz edin. Nüşuz başkaldırmaysa yani onlara toplantılarda başkaldırın mı deniyor? Yani kalkın gidin dendiği zaman kalkın gidin. Peki bir kadın evinden kalkıp gitmek isterse ne demek yani? Aileyi terk etmek yani boşanma isterse. Boşanma arzusu varsa o zaman nasihat edin ama evden çıkarmayın. Ondan sonra eğer gönülden size boyun eğerlerse artık bırakın. Başka arkasına düşmeyin. Aynen bu şu ayette belirtildiği gibi falan zaman böyle yapmıştın, falan zaman böyle yapmıştın demeyin. Ama ayrılmaya kararlıysalar o zaman bir tane onun ailesinden, bir tane sizin ailenizden hakem getirin. Mesela aynı kelime, aynı surenin 128. ayetinde erkek için de geçiyor. Bu defa bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa diyor. Ne demek yani o zaman? Bir baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlar. Ya peki orada acaba ne mana vermiş bakalım Diyanet?
Serkeşliğinden falan diyor galiba. Kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse.
Kötü davranmasından. Peki nasıl oluyor kötü davranma ve baş kaldırma? Niye burada kötü davranma diyorsun? Değil aslında. Orada da ayet devamını okuduğun zaman kocasının kendisinden ayrılacağından korkarsa. Yani kocanın boşanmasından korkarsa kadın nasıl davranacağı Nisa 128'de kadının eşini boşayacağından korkarsa nasıl davranacağı da işte bu Nisa suresi 34, 35 ve daha diğer ayetlerde anlatılıyor. Şimdi tabii maalesef bugün kadının dövülmesi ile alakalı Resulullah'a ait olan sözlerde de çok ciddi anlam kaymalar olmuş. Burada da olmuş. Tamam yani ne olacak bugün İslam alemi belki Batı'nın bu baskılarıyla belki İslam alemi Müslüman olmaya imkanı bulacaktır. Bunu ben şaka olarak söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımız zaman bugünkü İslam alemine, bugünkü mezheplere Müslüman demek imkansızdır. Ondan dolayı Allah-u Teala En'am suresi 159. ayetinde ne diyor? اِنَّلَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ Dinlerini böyle mezheplere, gruplara ayırıp da belli kişilerin etraflarında toplaşan kişiler Şia o manaya geliyor. Sen hiçbir konuda onlardan değilsin diyor Allah. Bugün öyle maalesef. Evet peki diğer başka neydi?
Bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Bu ayetle alakalı olarak bizim makalemizi Kanada'dan bir profesör şey yapmıştı, görmüştü. Ondan sonra ondan alıntılarla ve başka Amerika'da bildiği başka ne diyelim ilahiyatçıların da yazılarını bir araya toplayarak bu konuda bir kitap yazmıştı. John Andrew Morrow isminde bir profesör, The Most Controversial Quranic Verse ve Why 434 Does Not Promote Violence Against Women diye bir kitap. Yani Türkçesi en çok tartışılan Kur'an ayeti. Niçin Nisa 4, Nisa 34 kadına karşı şiddeti teşvik eden bir ayet değildir. Bunun delillerini sunmak için bir kitap yazmıştı ve bizim çalışmamızdan da büyük bir
Evet.
kısım alıntıladı.
Evet,
Bunu
bu
ayrıca
kitap
teşekkür
bu.
etmişti kendisi
Evet.
de.
Bu şey Mayıs ayında basılmıştı, değil mi? Bizim elimize daha sonra geçti.
Evet, yani 15 Mayıs'ta basıldı ama piyasaya çıkması bu pandemiden dolayı
Pandemiden dolayı
birazcık
biraz gecikti. Yani şu
gecikti.
anda piyasada böyle Allah'a hamdü senalar olsun. Yani bu vesileyle aslında birçok yerde bunları hep görüyoruz, yaşıyoruz. Ya bu vesileyle İslam alemi Müslümanlığı yakalayacak. Neden dolayı? Mesela biz kölelik ve cariyelikle ilgili yazılar yazdığımız zaman eski dönem olsaydı Hişam'ın da söylediği gibi oh, bizi kesinlikle öldürürlerdi yani. Efendim işte kadının dövülmesiyle ilgili istediğin kadar ayet yaz. Hiç kimsenin umurunda değil çünkü ayet diye bir şey mezheplerin ayette, hadiste bir ilgileri yoktur. Nadiren vardır. Yani gerçek manada yoktur. Evet başka? Ha bir de çocukların evlendirilmesi demiştin değil mi? Bakın o konuda da şu anda Kur'an-ı Kerim'in 65. suresinde Diyanet'in mealinden okuyayım ben size. Yani ayette bu konuda bizim tabii çok ayrıntılı çalışmalarımız var. Bak kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, henüz adet görmeyen sözünden ne anlaşılır? Daha buluğa erişmemiş. Bu iddet bekleyecek değil mi? İddeti kim bekler? Bak aynı şey, aynı mealin şeyinden Ahzab suresine bakalım, 33. sure. Şöyle 49. ayete bakalım. Diyor ki burada, bak yine mealden okuyorum. Ey iman edenler, mümin kadınlarını nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Yani cinsel ilişkiye girmeden boşama olmuşsa iddet yok. Peki henüz adet görmeyen bir çocuk şey yapmışsa
Boşanabiliyorsa
iddet bekleyecekse bunun eşi diye dediğiniz kişi ne zaman onu hem evlenmiş hem de ilişkiye girmiş olması gerekiyor değil mi? Bak, aynı işte. İşte bu Diyanet'in meali. Bugün dünyada hangi meali açarsanız, hangi tefsiri açarsanız bunu bulursunuz. Ama bu ayet, bu şeye mesela sen şimdi Arapsın, Arapçayı da çok iyi biliyorsun. Vella ilem yahidn. Lem yahidn, lemma yahidn manası verilebilir mi?
Kulemba diye ayrı bir edat var Arapçada. Burada lem henüz değil, görmemiş.
İşte adet gören, mesela siz hanımsınız, şu arkadaşlarınızdan gayet iyi bilirsiniz. Adet gördüğü halde zaman zaman adet görmeme ya da adet süresinin uzaması.
Veyahut da hocam bazı ameliyatlar geçirip hani işte kanser vesaire gibi nedenlerle bütün yani bu konuyla alakalı iç organları alındığı için hiç adet görmeyen
Tabii
hanımlar
işte
da
olay
olabiliyor
bu.
yani. Çeşitli hastalıklardan dolayı düzensiz de olabiliyor.
Bakın düzensiz adet görmeler de olur. Bir de psikolojik olarak kocasının kendisini boşamasından etkilenir. Adeti aksayabilir. Şimdi böyle durumlarda diyor Allahü Teala 3 ay bekler diyor. Peki ama bugün bu ayetleri bakın bu mezheplerin içerisinde çok açık ayetler var biliyorsunuz. buluğa ermemiş, reşit olmamış bir kadının erkeğin evlendirilmesi Kur'an-ı Kerim'e göre imkan ve ihtimal dışında değil, mümkün değil. Ama bunu kabul eden bir tane mezhep var mı? Mezheplerin %100'üne göre çocuklarla evlendirir. Bazıları işte efendim işte gerdeğe girme işi geciktirilir falan filan diyerek şey yapıyorlar. Ama delil aldığınız bu ayetin anlamı bozarak delil alıyorsunuz. Allah-u Teala Nisa suresinin 6. ayetinde reşit olma şartını getiriyor. Daha çok sayıda ayette kendini koruyabilecek güçlü olmasını şart koşuyor. Ama siz hiçbirisini umursamıyorsunuz. Resulullah'ın hayatın, bir de Resulullah'a da iftira atıyorlar. Ayşe ile evlenmiştir diye 6 yaşında. O da tam bir iftiradır. Bu konuda da çalışmalarımız var biliyorsunuz. Arzu edenler sitelerimize bulabilirler. Yani eskiden bize şöyle derlerdi. Dinime söyleyen bari Müslüman olsa diye. Yahu kardeşim önce bir Müslüman olun da ondan sonra bu insanlarla şey yapın. Önce bir doğru İslam anlatır onlara. Evet.
Böyle hocam.
Bu kadar mı? Peki. O zaman biz bu arada bir iki ayet okuyalım. Bak mesela az önce sen ne diyordun? Bu insanlara karşı tavrımız ne olacak?
Yani özellikle Allah'ın nebilerine karşı öyle çizgiler, hı-hı, kötü çizgiler çizenlere karşı tavrımız
ne
yapacağız?
Bu insanlara karşı ne yapmamız lazım? Bak Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 186. ayetinde diyor ki لَتُبْلَوُنَّ fi اَمْوَالِكُمْ ve enfusikum. Mallarınız ve kendi kişiliklerinizle, kişileriniz konusunda kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Yani bundan kaçış yok değil mi? Peki başka? Ve le tesme'unne. Kesinlikle işiteceksiniz. Kimden? Minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden. Yahudisinden, Hristiyan'dan falan ve diğerlerinden. Min kablikum, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden. Başka ve minellezine eşreku, bir de kitap verilmemiş diğer müşrik olanlardan, yani böyle başka inançlara sahip olanlardan. Allah'ın şirk saydığı. Ne işiteceksiniz? Eden kethira. Çok fazla can sıkıcı şeyler işiteceksiniz. Eziyet, yani eziyet işiteceksiniz. Yani canınız sıkacak, sizin moralinizi bozacak, her şeyi yapacak bugünkü gibi. Peki ne yapmamız lazım ya Rabbi buna karşılık? Ve in tasbiru ve tettekû. Eğer sabırlı olursanız, siz duruşunuzu bozmayın. Onların oyununa gelmeyin. Onlarla aynı seviyede cevaplar vermeyin. Ama İslam'ı anlatın, doğruları anlatın. Ve tettekû. Kendinizi yanlışlardan korursanız fe inne zâlike min azmil umur. İşte bu çok kararlılık gerektiren işlerdendir. Çok dikkatli olmanız lazım. Böyle basit bir olay değil. Kendini serbest bırakmayacaksın. Bir de son olarak şu ayet-i kerimeyi okuyalım ve dersimizi tamamlamış olalım. Allah-u Teala Maide suresinin 41. ayetinde şöyle diyor. Muhammed, bu defa da Muhammed Aleyhisselam'a hitaben, hani Nebimiz olursa. Ya eyyühe'r Resul. Ey Resul. Doğrudan dolayı Muhammed Aleyhisselam değil mi? La yahsunkellezine yusari'une fil kufri مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفَّاهِهِمْ مَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُ. Şimdi kafirlik içerisinde koşuşturan, ya kafirlik konusunda yarışan, yani öyle bir şey yapıyor ki ağzıyla ben Müslümanım diyor ama içinden inanmıyor ve kafirlerin içerisinde yürüyüp gidiyor. Mesela bugün bilhassa medyada bu tür şeyler var. Sosyal medya, şu bu falan filan. Bakıyorsun ben Müslümanım diyor ama bugün hele son zamanlarda işte Kur'ancıyım diyor, Kur'an'ı alıyor. Artık yapmadıkları şey kalmıyor. Böyle bugünkü sosyal medyayı kullanarak. Bunlar seni üzmesin diyor. Ve minellezine hadu, Yahudilerden de böyle yapanlar var. Medine'de bir sürü Yahudiler vardır. Geliyorlar, Resulullah'ı dinliyorlar. Biliyorsunuz Bakara Suresi'nin 75. ve devam ayetlerinde biz inandık diyorlar. Ondan sonra inanmıyorlar. Onlar da münafıklık yapıyorlar ya da kafirlik yapıyorlar. Bunlar Semmaûne lil kezib. Gelip sizi dinliyorlar ama yalan söylemek için. Bakalım ne açıklarını yakalarız. Ya da sözlerini nasıl çeviririz? Nasıl tahrif ederiz? Tam bugünkü sosyal medya, bugünkü medya tam. Nasıl bozabiliriz bunlarla ilgili bilgileri? Semmaûne li kavmin âharîne lem ye'tûk. Daha sana gelmemiş başka toplumlar için dinliyorlar. Yani bir de istihbarat görevi yapıyorlar. Başkalarına da bilgi veriyorlar alttan alta.
Hatta bilgiyi de belki çarpıtarak veriyorlar zaten. He? Gelmesinler diye. Gelmesinler diye bile belki çarpıtıyor olabilirler.
Tabii,
bak
tabii.
Ne söylüyor.
Gelip de Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemesinler diye çarp. Bugün işte yani bugün ama öyle bir noktadalar ki çarpıtmalarına lüzum yok. Zaten Müslümanlar gereken her şeyi yapmışlar. Adamlara bütün kozları vermişler. Ondan sonra يُحَرِّفُونَ الْكَلِمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. Sözleri bulundukları yerden başka tarafa şey yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Anlam saptırması yapıyorlar. İşte az önce okuduğumuz gibi kadınları dövün. Ya kardeşim sen bunun bağlamına niye bakmıyorsun? Yok efendim bulduğunuz yerde öldürün. Mesela müşriklerle ilgili de maalesef o vardır. Ne oluyor kardeşim? Yani bugün hangi mezhebe bakarsanız bakın müşrikleri bulduğunuz yerde öldürürsünüz. Halbuki ya ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'den bir kelimeyi çekmişler, bağlantısından koparmışlar ve o kelimeyle yüzlerce ayeti hükümsüz hale getirmişler. Neyse. Şimdi yekulune, bak ona şey yapıyorlar, Resulullah'ın yanına geliyorlar ya, yani in utiytum hâzâ fehudûhû. Size şu verilirse alın. Yani Muhammed şunu derse tamam. Size şu verirse ve illem tu'tehu fahtaru. Ama bu şey yapmazsa, şöyle olmazsa kaçının. Yani önceden de bir şey yapılıyor, bir organizasyon yapılıyor. Onu dinlemek için gelenler. Bundan daha ağır olur mu? Bak bizzat yanına geliyorlar, dinliyor. Bak böyle değilse onu bırak. Ama şöyle şöyle olursa onu o anlamı değiştirin. Çünkü çarpıtacakları sözler olması lazım. Çarpıtmayacakları sözler işlerine yaramıyor. Her söz çarpıtılamıyor ki. Ve men yuridillahu fitnetehu felen temlike lehu minallahi şeye. Kim Allah kim imtihan etmek isterse sen onu engelleyemezsin. Bu da onun imtihanı. Böylece o da o sıkıntıya giriyor. O da o şekilde imtihan veriyor ve ahirette cezasını çekecek. Evet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ. İşte bunlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kişilerdir. Niye? İşleri güçleri yanlış aramak, şu bu falan. Çünkü adamların doğru yola gelme diye bir niyetleri yok ki. Önce kendileri o niyeti yapacaklar ki Allah onları doğru yola getirsin. Yoksa öyle Allah hiçbir kafiri doğru yola getirmez. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُنْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onların dünyadaki hak ettikleri rezil olmak, rüsvay olmaktır. Ahiretteki şeyler de büyük bir azaptır. O zaman öyleyse sen bekle. Sen yolunda devam et. Bunlar zaten perişan olurlar. İşte Medine'deki Yahudiler, münafıklar perişan oldular sonra yani. Evet. Neyse Allah-u Teala yardımcımız olsun gerçekten. Dersin başında da söyledik yani dünyanın değişmez gündemi, değişmeyecek gündemi İslam. Bundan sonra göreceğiz. Bu Allah'ın izniyle yayılacak ve bu şekilde Müslümanlar da hatalarını görmeye başlayacaklar. Onlar hatalarını gördükçe Kur'an-ı Kerim'e yönelmek gerektiğini anlayacaklar. Ve bu geleneksel yapının yanlışlarından inşallah kurtulacaklar ve böylece Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize hedef gösterdiği bu dinin tüm İslam'a, tüm dünyaya yayılması şeyi de gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ben çok ümitliyim doğrusu. Yani bu gelişmelerden son derece mutluyum. Çünkü artık İslam aleminde de çok ciddi sorgulamalar başladı. Mesela Arapları sen takip ediyor. Araplarda da sorgulama başladı mı?
Var hocam yani. Özellikle Arap ülkelerinin de olması lazım sorgulama. Çünkü bugünkü durum çok kötü yani Arap ülkelerinde.
Yani ben mesela en son yanlış hatırlamıyorsam Mekke'ye 2005'te gitmiştim yani. Ondan sonra artık senede birkaç toplantıya çağırırlar da artık bizimle irtibatı tamamen kestiler onlar da. O zaman birkaç televizyon kanalında gençlerin sorularını görüyordum. Çok hoşuma gitmişti. Yani orada televizyonda sorgulama başlamıştı.
Yani genelde din adamları böyle şeylere izin vermiyor ama olmak zorunda artık.
Olmak zorunda. Yani çok şükür yani artık bu şey başladı. Yani Allah-u Teala'nın bu dinin tüm dünyaya yayılacağına dair ayetlerinden bir tanesi Tevbe suresi 33. ayet. Orada ne diyordu Allah-u Teala? Huvellezî erselâ rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. İşte bu Resulünü hudâ ile, yani bu rehberle, yani Kur'an ile gönderen odur. Hak dinle. Niye?
Liyuzhirahu
aleddini kullihi. Tüm dinlerin üzerine hakim yapsın diye. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Demek ki o hedef duruyor. Ama şimdi bu, mesela şimdi biz burada ders yapıyoruz. Çok küçük, kapalı bir alanda. Ama bugünkü elimizdeki imkanlarla bu dersler tüm dünyaya yayılıyor. İsteyen herkes izleyebiliyor. Hatta istese bile, hani yazıları bile artık otomatik çevirme durumları falan var. وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ İsterse kafirler bunlardan hoşlanmasın. Mesela bugün işte Macron hoşlanmıyor. Hoşlanmasın. Efendim işte Danimarka'da falan hoşlanmıyor. Tamam. Bunların faaliyetleri aslında bunların aleyhine sonuçlanacaktır az önce okuduğumuz ayetlerle. Biz sadece yolumuza devam edelim. Allah-u Teala'nın Ali İmran 186'da buyurduğu gibi çok şey yapalım, duruşumuzu asla bozmayalım. Kendimizi yanlışlara sokmayalım. Bu çok kararlılık gerektiren bir iştir ve kararlı olalım. İnşallah bu işlerde çok büyük başarılar elde ederiz. Allah-u Teala yardımcımız olsun, rızasından ayırmasın.